Kitabın adı Zarafet, Audrey Hepburn'un hayatı. Yazarı Donald Spoto. 13. ayrım. Sabrina'daki sorunlar, karakter ayrılıklarına ve kişisel sürtüşmelere dayalıydı. War and Peace'tekiler ise lojistikti. Kağıt üzerinde görkemli bir proje olarak görünen filmin henüz bir senaryosu olmamasına rağmen, Ponti ve de Laurentiis, çekimin 1 Temmuz'da başlaması konusunda ısrarcıydı. Dış çekimler İtalya ve Yugoslavya'da, iç çekimler Roma'da gerçekleştirilecekti. Vidor'un derhal oyuncu kadrosunun oluşturulmasına danışmanlık etmesi gerekiyordu. Filmde diyaloğu olan 50'den fazla rol vardı. Ayrıca 15 bin figüran, beyaz perdede o dönemin kostümleriyle boy gösterecekti. 90 terzi kostümleri tamamlamak için gece gündüz çalışıyordu. Tüm Avrupa'dan hayvan terbiyecileri çağrıldı. 8 binden fazla ata ihtiyaç vardı. Tiyatro depolarıyla askeri müzelerden 2876 top sete taşındı. Senaryoyu çekim sırasında tamamlamanın dahiyane bir fikir olduğunu düşünüyorlardı. Ne var ki, çekimin belirledikleri tarihte başlaması imkansızdı. Ponti ve de Laurentiis, Tolstoy'un Napolyon'un Roma'ya saldırmasını işleyen 1400 sayfalık romanını İtalyan sosisi gibi eşit parçalara bölmüş ve her bir parçasını farklı bir Romalı yazara vermişti. Yazar ekibinden senaryoları 3 haftada bitirmeleri istenmiş ve yapımcılar ortaya çıkan işi Vidor'un ofisine getirmişti. Ecco fatto. İşte bu kadar basitti ama senaryoda ne karakterler arasında bir tutarlılık, ne olaylar arasında bir bağlantı, ne de anlam bütünlüğü vardı. Senaryolar ortalama 100-130 sayfadır. War and Peace'in ilk taslağı 506 sayfaydı. Paramount, çekim programı konusunda çok tedirgindi ve 6 milyon dolarlık harcamasının bir an evvel karşılığını almak istiyordu. Dolayısıyla bu uzun metni onayladı. Ancak Vidor, filme aktarılması imkansız sahneleri okuyunca dehşete kapıldı. Senaryoyu bir çekmeceye koyup, tanıdığı birkaç yazarı Bridget Bolland, Robert Westerby ve Iron Shaw'u çağırdı ve bu isimler haftalar içinde yeni bir uyarlama senaryo yazdı. Böyle bir baskı altında dağılmamaları mucizedir. Yapımcılar tüm epik filmleri gölgede bırakacak bir yapıt istiyordu. 1955 yılında bu anlaşılabilir bir şeydi. Film yapımcıları, kitlelerin televizyona yönelmesi yüzünden panikteydi. Hollywood, teknikolar, stereofonik ses ve sinemayı yaygınlaştırarak sinemaskop ve VistaVision gibi geniş ekran teknikleriyle, 3D gibi teknolojilerle ve Smell-O-Vision ve Aroma-Rama gibi neyse ki kısa ömürlü tuhaf aletlerle misilleme yapmıştı. Bu dönemde binlerce kişilik oyuncu kadrolarına ve göz alıcı sahnelere sahip uzun filmler çekildi. Bunlara örnek olarak The Rope, Demetrius and the Gladiators, The Ten Commandments, The Greatest Show on Earth, Around the World in 80 Days ve Ben Hur'u sayabiliriz. Söz konusu filmler seyirciye televizyonda bulamayacakları aksiyon ve erotizmi vaat ediyordu. Fakat bu ihtişam merakı genelde pahalı, uzun, renkli ve gürültülü beyaz perde fiyaskolarıyla sonuçlanıyordu. Böyle yapımlar, zaman içinde bilgisayarlarla oluşturulmuş fantazilere, işitme ve görme duyularımızda zekamıza saldıran aksiyon filmlerine dönüştü. Genç kitleleri sinema salonlarına çekmek için insani duygusallık kademeli olarak feda edildi ve yetişkinler, Samuel Goldwyn'in söylediği gibi sinemadan uzaklaşmaya başladı. 1955'te bu evrim süreci henüz ilk safhasındaydı. O ilkbaharda Vidor kendinden bekleneni yaptı, ihtişamlı ve destansı bir film çekmeye çalıştı. Ama terslikler daha en başından yakasını bırakmadı. Tolstoy'un Rus ruhunun ihtişamlı ve dayanıklı bir portresini çıkaran romanı, toplumun her seviyesinden 500'den fazla karakter vasıtasıyla tarihi ve felsefi konuların işlendiği anıtsal bir başyapıttır. Yazarın dehası bu hikayeyi vurucu bir canlılık ve duygusal gerçeklikle yansıtmaktadır. Fakat fazlasıyla uzatılmış savaş sahneleri ve karakterlerin gereksiz yere yaptığı stratejik askeri konuşmalarla film tanınmayacak haldeydi. Kronoloji bile yanlış gibiydi. War and Peace beyaz perdeye büyük umutlarla aktarıldı ve Vidor'un çabalarına rağmen ortaya 3,5 saatlik saçma ve boş bir film çıktı. Tuhaf bir şekilde mekanik ve duygusal bakımdan boş. Eleştirmenlerin ortak fikri buydu. Karakterler ikinci sınıf görünmüş, basma kalıp ve sığlar. İnsan hikayeleri yarım yamalak ve tutarsız. Altına imzasını atmak isteyemeyeceği bir performans sergileyen Audrey de eleştirilerden kaçamadı. Gülümseten masumiyetten acınası masumiyete geçmiş diye yazdı Londralı saygın bir eleştirmen. Hem karakterin hem aktristin yeterince olgun olmadığını düşünüyordu. Yine de New York Film Eleştirmenleri Birliği onu yılın en iyi kadın oyuncu adayı seçti. Bu ödülü Anastasia'daki rolüyle Ingrid Bergman aldı. Film çekimi Temmuz'dan Kasım'a kadar sürdü ve bu süre boyunca çok rahatsız şartlarda çalıştılar. Kavurucu İtalyan sıcağında kış sahneleri için yapay kar kullanıldı. Audrey ve ekip arkadaşları kalın elbiseler ve kürklerle rol yapmak zorundaydı. Stüdyo çekimleri bile boğucuydu çünkü Cincinnati'nin havalandırma sistemi ortamı ya çok ısıtıyor ya çok soğutuyor, çoğu zaman da hiç çalışmıyordu. 10 saatlik iş günlerine rağmen Audrey'nin huzurlu ve sakin hali herkese moral verdi. Ama pek az kişi onun bu durgunluğunun performansı ile ilgili endişesini gizlemek için kullandığı bir maske olduğunu fark etti. Örneğin, balo sahnesi için günlerdir uğraşılıyordu ve Audrey'nin uzun ve karmaşık çekim boyunca romantik bakımdan coşkulu olması gerekiyordu. Genç yıldız, yönetmenin takdirini kazanan bir sabır örneği sergiledi. Natasha'yı Audrey Hepburn'den başkasının oynaması düşünülemez bile diyordu Vidor. Ondaki ritmik zarafet her yönetmenin hayalidir. Aralarında en ufak bir anlaşmazlık yaşanmadı ama bu, filmin erkek oyuncuları için geçerli değildi. İki aktör de rollerinin gereğini yerine getiremiyordu. Fonda iç gözlemler yapmayı seven Pierre'i depresif birine dönüştürmüştü. Führer, zaten gözleri aşırı donuktu, repliklerini ezberden dümdüz bir sesle söylüyor, o dönemin kostümleri içinde her nasılsa etkileyiciden çok tuhaf görünmeyi başarabiliyordu. Audrey tüm bu yumuşak başlılığına ve kibarlığına rağmen bazen inatçı olabiliyordu. Mesela balo sahnesinde köprücük kemiklerini ve üst kaburgalarını gözler önüne seren, yakası açık bir elbise giyiyordu. Gerçekten hiç göğsü yoktu, çok zayıftı diyor Cardiff. Elbisesi dekolte olduğu için boynuna bir kolye takmasını önerdim ama Jack benim, neysem oyum ve bu halimle fena işler başarmadım dedi. Cardiff sahne konusunda endişeliydi çünkü Audrey'nin resmen kemikleri sayılıyordu. De Laurentiis sonuçtan memnun kalmadı ama sahne tekrar çekilmedi çünkü dekor sökülmüştü. Çok aptalcaydı diyor Cardiff. Kaburgalarını bu kadar vurgulamasına gerek yoktu. Mel ve Audrey Kasım sonunda War and Peace'teki rollerini tamamlayıp Paris'e gitti ve Hotel Rafael'de bir suite tuttular. Mel vakit kaybetmeden çalışmaya başladı. Jean Reno'nun yönettiği ve başrolünde Ingrid Bergman'ın oynadığı Elena Elezaum adlı filmde bir rolü vardı. 27 Şubat 1956'da Mel'in işini bitirmesine bir ay kala Audrey tek başına Los Angeles'a gitti. Yorgun olmasına rağmen önüne reddedemeyeceği bir fırsat çıkmıştı. Funny Face adlı bir romantik komedide Fred Astaire gibi bir eşle dans edip şarkı söyleyecekti. Kesinlikle iyi bir senaryoydu ve Audrey'nin Roman Holiday'den sonraki en başarılı performansı olacaktı. Funny Face yine bir kül kedisi hikayesi olmasına rağmen hassas anlatımı ve tek boyutlu karakterleriyle naif bir çekiciliğe sahipti. Aradan yarım yüzyıldan uzun bir zaman geçmesine rağmen 1950'lerin en canlı ve renkli filmlerinden biri olarak hatırlanır. Ama az kalsın böyle bir film olmuyordu zira yapım aşaması hiç kolay değildi. 1951'de senaryo yazarı Leonard Gersh, Wedding Day adlı Broadway müzikalinin opera metnini tamamlamıştı. Şarkı sözleri Ogden Nash'e, müzik Vernon Duke'e aitti. Ama bu proje sahneye konamadı ve Gersh senaryo haklarını Metro-Goldwyn-Mayer'e sattı. Yapımcı ve besteci Roger Edens, Easter Parade, On the Town ve Any Get Your Gun'ın müzikalleriyle 1948, 1949 ve 1950'de Oscar almıştı. Görkemli ve göz alıcı müzikallere imza atmasıyla ünlüydü. Edens ve Gersh, Nash ve Duke'den vazgeçip George ve Ira Gershwin'in popüler müziklerini kullanmaya karar verdi. 1927'de gösterime giren Broadway şovu Funny Face'in başrolünde yine Fred Astaire ve ablası Adele vardı. Edens ve Gersh, şovun ismini, aynı isimdeki şarkısını ve dört başka şarkıyı alıp Wedding Day uğruna orijinal hikayeden vazgeçti. 1927'de Funny Face ismini öneren Fred Astaire oldu. Bu onun Adele taktığı isimdi. Edens'la Gersh bu melez projeyi yönetmesi için Stanley Donen'la anlaştı. Donen, Singing in the Rain ve Seven Brides for Seven Brothers gibi müzikallerde büyük bir başarı kazanmıştı. Bu ekip Wedding Day'i bir MGM projesine dönüştürmek için kolları sıvadı. Senaryonun son hali modayı hem taşıyor hem onaylıyordu. 1950'lerde moda olan kafelerde aylak aylak oturup entelektüel takılmak alaya alınıyordu. Ayrıca senaryo, dahi fotoğrafçı Richard Avedon'a da hürmet niteliğindeydi. Hikaye Dick Avery, Astaire tarafından anlatılır. Quality dergisinin editörü Kay Thompson, onu fotoğrafçı olarak işe alır. Joe Stockton, Audrey, Greenwich Village'teki bir kitapçının mütevazı giyimli, naif tezgahtarıdır. Empatikalizm diye bilinen sosyal felsefeye meraklı bu genç kadın çok yakında ünlü bir süper model olacaktır. Dick onun için yeni ve taze der. Yıldırım hızıyla Paris'e giderler. Audrey, güvenci sağ olsun, büyüleyici bir mankene dönüşüp podyuma çıkar ve tabii ki Dick'e aşık olur. Bu hafif konu, yaratıcı sahnelerle hoş bir filme dönüşür. Güvenci'nin tasarımları, Evden'ın zekice ve renkli moda fotoğrafları hikayeye zahmetsizce uyum sağlamıştır. Filmin başarısındaki bir diğer etken de şarkı ve dans sahneleridir. Think Pink'te dünyadaki tüm kadınların kıyafetlerinin Pepto-Bismol'le boyandığı hayal edilir. How Long Has This Been Going On ve He Loves and She Loves şarkıları çok dokunaklıdır. As Wonderful ise eski moda bir romantikliğe sahiptir. Hikayenin romantik sahneleri Paris'te geçtiği için izleyici bu aşıklar şehrini gezme fırsatı da bulur. Opera, Montmartre, Notre Dame, Concorde Meydanı, Tuileries Bahçeleri ve tabii Eiffel Kulesi. Hatta filmin son sahnesinde Aster, Hepburn ve Thompson'ı Paris'in değişik yerlerinde Bonjour Paris'i söylerken görüyoruz. Projenin yaratıcı ekibi baştan beri Fred Astaire'in rolü kabul edeceğini düşünüyordu. Tek yapmaları gereken senaryonun özellikle onun için yazıldığını ve Audrey Hepburn'un ona eşlik etmeyi kabul ettiğini söylemeleriydi. Astaire, The Bandwagon ve Daddy Long Legs gibi popüler filmlerini yeni tamamlamıştı. 25 yıl önceki Flying Down to Rio'dan beri 28. filmini çevirecekti. Yapımcılar Aster'in projeye dahil olmasını garantilemek için geleneksel ama pek de etik sayılmayacak bir Hollywood entrikası çevirdi. Gerşen'in yeni senaryosu Kurt Frintz'e yollandı. Frintz bunu Paris'teki Audrey'ye ulaştırmakla yükümlüydü ama metnin kopyasını okuyunca hiç beğenmedi ve müşterisine projeye dahil olmamasını tavsiye edeceğini söyledi ancak Audrey, Noel tatilinde senaryoyu okudu ve beğendi. Temsilcisi Audrey'nin hevesli olduğunun sinyalini verince, yapımcılar Fred Astaire'in projeyi kabul ettiğini söyledi. Oysa aslında henüz böyle bir şey olmamıştı. Aslında hemen hemen aynı dönemde Fred Astaire'e gidip Audrey ile anlaştıklarını söylemişlerdi ki bu da doğru değildi. Evet riskliydi ama kurnazlıkları işe yaradı. Astaire ve Hepburn tamamdı ama bu sefer de başka aksilikler çıktı. Audrey'nin Paramount'la kontratı vardı ve onu Metro'ya ödünç vermeyi reddediyorlardı. İkincisi Gershwin müziklerinin hakları Warner Bros'a aitti. Kasım'dan Şubat'a dek her gün türlü pazarlıklar döndü ve nihayet Warner yüklü bir meblağ karşılığında şarkı haklarını Metro'ya sattı. Metro'da Roger Edens, Leonard Gersh, Stanley Donen, Fred Astaire ve Audrey Hepburn'u paketleyip projeyi Paramount'a sattı. MGM bu işten tonla para ve Audrey'yi 3 yıl içinde bir filmlerinde oynatma hakkı kazandı. 2 ay süren müzik ve dans provalarıyla şarkıların kaydedilmesinden sonra Nisan 1956'da Los Angeles Paramount'un stüdyolarında çekim başladı. Mel'in yokluğunda Audrey inanılmaz bir dayanıklılık ve kararlılık sergiledi. Kocasının yanında her zaman böyle değildi. Her sahne için bazı fikirler sundu ve yönetmen hemen hepsini kabul etti. Sadece bir sahnede tartışma yaşandı. Audrey bir Paris kafesindeki uzun ve zorlu dans sahnesinde siyah bir kazak ve siyah bir pantolon giyecekti. Bu kıyafetin altına çorapsız siyah bale pabuçları giymek istedi. Ama Dan'ın bir türlü kabul etmedi. Bunun dansın etkisini azaltacağını düşünüyordu. Karanlık ve sigara dumanlı ortamda beyaz çoraplar kesinlikle daha çok dikkat çekecekti. O sahne Audrey'nin Astaire'siz tek dans sahnesiydi ve seyircinin onun her hareketini görmesini arzuluyordu. Audrey şaşırmıştı, kesinlikle olmaz diye bağırdı. Beyaz çoraplar siyahın bütünlüğünü bozacak ve ayaklarım bacaklarımdan ayrı duracak. ''Beyaz çorap giymezsen arka planda kaybolup gidersin.'' dedi Dan'ın sakin bir sesle. Hareketlerin görünmez ve dans sahnesi yavan kalır. Audrey gözyaşları içinde soyunma odasına koştu ama sonra kendini topladı, beyaz çorapları giydi, sete döndü ve rolüne devam etti. Sahnenin kaba kurgusunu izledikten sonra Dan'ına bir not yazdı. ''Çoraplar konusunda haklıydın, sevgiler, Audrey.'' ''Audrey işini çok ciddiye alıyordu.'' diyor Kay Thompson. Zavallı, o telaş içinde muazzam bir yükün altındaydı. Neyse ki şarkılar onun için biçilmiş kaftandı. Audrey, cılız ve biraz titrek mezzo-soprano sesiyle ''How long has this been going on?'' ''Bu ne kadardır devam ediyor?'' şarkısını seslendirdi. Asla bir tiyatro salonunu doldurabilecek bir tını değildi ama yorumu şaşırtıcı derecede etkileyiciydi. İzleyici, şarkının ismindeki sorunun devam eden bir aşkı değil, basit bir öpücüğün uyandırdığı duyguları kastettiğini hemen anlar. O ilkbaharda ekip yoğun bir çalışma programı içindeyken Audrey 27, Fred Astaire 57. yaş gününü kutladı. ortaya ilginç bir gerçek çıkmıştı. Hollywood tarihinde nadir rastlanan bir durum yaşanıyordu. Genç yıldız üçüncü kez babası yaşında bir adamla rolleri paylaşıyordu. Bu durum geleneksel Orta Çağ ve Rönesans sanatını anımsatıyordu. Orada da genç bakire Meryem'in kocası Joseph yaşlı ve muhterem bir adam olarak betimlenir, sakallı ve babacandır. Dolayısıyla ilişkileri erdemli ve şehvetten uzak görünür. Audrey Hepburn'un filmlerindeki imajının tuhaf bir şekilde hiç erotik olmamasının sebebi budur. Audrey soğuk ve istenmeyen bir kadın değildi ama çoğunlukla onun enerjisini yakalaması mümkün olmayan erkeklerle başrol oynuyordu. Bogart, Fonda, Astaire ve daha sonra Gary Cooper. Yaşı olmayan adam Gary Grant'la rol aldığı Charlotte bir istisnaydı. Bu filmde aralarındaki 25 yaşlık fark sorun yaratmaz. Audrey ancak 20'lerini geçtiğinde ve izleyici biraz daha şehvet görmek istediğinde cinsellik değil, Albert Finney, Peter O'Toole ve Sean Connery ile eşleştirildi. Audrey Hepburn'un yaşlı rol arkadaşlarıyla ilgili bir sıkıntısı var mıydı bilinmez. Bu konuda herhangi bir şey söylemedi. Belki de aktörleri gücendirmek istememiştir. Audrey, seyirciye bir mozaik figürüymüş gibi aksettirildi. Yüzü, sesi ve vücudu zamanın Marilyn Monroe gibi buram buram seks kokan artistlerinden farklıydı. Gregory Peck'le sonu gelmeyen beyaz perde aşkı inandırıcı bulundu çünkü Peck de filmlerinde asla bir seks sembolü olmamıştı. Bogart, Fonda ya da Astaire'le tutkulu bir şekilde kucaklaştığını hayal etmek bile imkansızdı. Öpücükleri bile baştan savma görünüyordu. Billy Wilder bu tuhaflığı sezmiş olmalıydı ki Sabrina'nın son sahnesinde romantik filmlerin temel kuralını çiğnemiş, Hepburn'le Bogart'ın kucaklaşmasını yakın plan çekmemişti. Hatta kamera metrelerce uzaktaydı. Galiba bu filmde yönetmen bizimle aynı fikirdeydi. Hepburn ve Bogart kesinlikle inandırıcı değildi. Dolayısıyla perdeyi kaplamak yerine bir deniz manzarasındaki uzak figürler olarak kaldılar. Hatta bir çift olmaları o kadar imkansızdı ki Wilder bununla kendince alay etmiş bile olabilir. Bogart'la Audrey neredeyse kim oldukları bile anlaşılamayacak kadar uzaktadır. Fred Astaire'in sinemadaki imajını en iyi özetleyen sahne, Dana'nın Royal Wedding'deki meşhur tavan sahnesidir. Astaire dayalı döşeli bir odada yer çekimine meydan okuyarak duvarlarda ve tavanda dans eder. Onun evrendeki yerini mükemmel bir şekilde yansıtan bir sahnedir bu. Astaire insanüstüdür. Ayrıca bir ortaçağ azizidir. Hiçbir erotik tarafı yoktur. Filmlerindeki dans partnerleri daima onun perileri ya da azizeleri gibidir. Hal ve tavırları tuhaf bir şekilde bedensel hislerin ötesinde olduğunu vurgular. Fred Astaire bir centilmendi ama kesinlikle çekici biri değildi. İşte bu yüzden Funny Face'in son sahnesi, yani Fred ile Audrey'nin Chantilly Ormanı'ndan geçen ırmağın üzerinde bir salda göründüğü sahne çok başarılı olmuştur. Etraflarında kar beyazı güvercinlerle kuğular vardır. Tam bir Hollywood peri masalıdır ve kendince pek hoştur. Astaire her zaman bir nevi Peter Pan'di. Evrenin fiziksel kanunlarını umursamıyordu. Uzun adımlar atıyor, atlıyor, zıplıyordu ve Funny Face'de Audrey, Tinkerbell'di. Ünlü aktörün kariyerindeki en kalıcı sahnelerden biri de The Story of Vernon and Iron Castle'da Ginger Rogers'la birlikte gökyüzünde dans ederek yürüdüğü sahnedir. Aslında Ben Heck'in de söylediği gibi çok saçmadır ama karşı konulmaz çekiciliktedir. Fakat peri masalları sadece beyaz perdedeydi. Audrey film çekimlerinin ilk gününden itibaren Astaire'in etkisi altına girdi. Başarılı aktöre büyük saygı duyuyor ve onu memnun etmek için iki kat fazla çalışıyordu ama Astaire onun yönetmen, ekip ve diğer oyuncular üzerinde bıraktığı ani ve fazlasıyla olumlu etkiye içerliyordu. Yapım ekibinin sırf Audrey'yi memnun etmek için çabaladığının farkındaydı çünkü Audrey daima istediğini yaptıran biriydi. Astaire, çekim başladığında yaş farkını da sorun etmeye başladı. Aşklarının inandırıcı olabileceğinden emin değildi. İlk başta Audrey ile oynama fikrini karşı konulmaz bulmuştu ama bir de gerçekler vardı. Audrey yaşından küçük görünüyor, Fred kendini olduğundan yaşlı hissediyordu. Ekip her sabah Dana'nın etrafında toplanıp kahvelerini yudumlarken Astaire asabi bir tavırla içeri giriyordu. "Benden ne yapmamı istiyorsun?" diyordu Dana'na kabaca. Ya da "Onun orada ne işi var?" diye tersliyordu birilerini kastederek. Astaire, Audrey ile dans sahnelerini de sık sık kesiyordu. Genç rol arkadaşını ne yaptığını sanıyorsun diye azarlıyordu. Fred sabırsızdı diye anlatıyor Kay Thompson. Öne çıkmak istiyordu. Chantilly'deki sahnede Fred ve Audrey küçük bir salla suyun üzerindeyken Fred onu 4 ya da 5 kez durdurdu ve ne yapıyorsun diye bağırdı. Nihayet sahne tamamlanabildi. Tüm ekip Funny Face'in dış çekimlerini kolayca tamamlayacaklarını sanıyordu ama o yaz Paris daha sinir bozucu olamazdı. Şehir yağmura teslim olmuştu. Sağanak biraz dursa bile gökyüzü hep karanlık bulutlarla doluydu. Hem vakit hem para kaybediyorlardı. Tuileries'teki bir sahnenin yağmurun durduğu bir aralıkta çekildiği bellidir. Kötü hava şartları Astier'in gergin ruh haliyle birleştiğinde çekilmez oluyordu. Ama Audrey için Avrupa'da çalışmak şanstı. Zira burada kendini Hollywood'dan daha rahat hissediyordu. Funny Face'in New York sahnelerinde Greenwich Village'in bohem havasına rağmen o kadar doğal görünmez. Audrey, Paris'te daha uygundu ve Hollywood bunu biliyordu. Altı Hepburn filminin tamamı ya da en azından bir kısmı orada geçti. Sabrina, Funny Face, Love in the Afternoon, Paris When It Sizzles, How to Steal a Million ve Bloodline. 13. ayrımın sonu. Sayfa no 156. Devamı 14. ayrımda.